Efendim iyi akşamlar. Now hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız neler neler. 31 Mart seçimlerinin ardından el değiştiren belediyelerde eski yönetimle ilgili neler neler ortaya çıkıyor şaşıracaksınız. Bir soygun haberi izleyeceksiniz mesela. Neler neler düşünüp planlanmış ve uygulamışlar ki ağzınız açık kalacak. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Hatay'da seçim sonuçlarına CHP'nin itirazı sürerken mazbata AK Parti adayına verildi. CHP, YSK'ya yaptığımız itiraz sonuçlanmadan İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı vermesi Yüksek Seçim Kurulu'nu tanımamak diye ses yükseltti. CHP heyeti Özgür Özel'in çağrısıyla YSK önünde toplandı, Hatay seçiminin iptalini istedi.
Yüksek Seçim Kurulu, Hatay İl Seçim Kurulu'na olağan itiraz süreçleri sonuçlanmadan bir mazbata işlemi yapmayın diye yazı yazmış, karar almış olmasına rağmen apar topar bir mazbata töreninin yapıldığını görmüş olduk.
Biz verilen mazbatayı da meşru görmüyoruz.
Hatay'da Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan seçim sonuçlarına ilişkin itirazın sonucu beklenmeden mazbatanın AK Partili adaya verilmesine tepki için Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde toplandı CHP'liler. Seçimin iptalini istediler.
Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. İl Seçim Kurulu'nun yapacağı her davranışa itiraz Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacağı için teknik olarak itirazımız Yüksek Seçim Kurulu'na yapılmıştır.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan beklentimiz şudur. Objektif bir şekilde hukuka uygun, demokrasiye uygun karar vermesidir.
Hatay'da yaşanan mazbata krizi sonrası CHP'de harekete geçti. Özgür Özel ve kurmayları itiraz için YSK'da.
CHP milletvekilleri, belediye başkanları, partililer Özgür Özel'in çağrısıyla YSK önündeydi. Mazbata krizi sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısına dayanan CHP heyeti Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'le görüştü. Özgür Özel ses telleriyle ilgili operasyon geçirdiği için açıklamayı CHP heyetindeki başkan yardımcıları yaptı.
Olan itiraz süreçleri devam ettiği sürece mazbata verilemez. Yüksek Seçim Kurulu kararını tanımayan bir İl Seçim Kurulu vardı.
İl Seçim Kurulu YSK'yı tanımadı diyerek tepki gösteriyor CHP. İtiraz sürecinde geçersiz oylar yeniden sayılmış, 38.888 olan oy farkı 2.569'a kadar gerilemişti.
3.389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu 3.000 küsür ölü seçmenin nasıl oy kullanıldığını tespitini talep ediyoruz ve seçimin iptalini istiyoruz.
CHP geçersiz oyların sayısına ve ölü seçmenlere dikkat çekerek 80 sayfalık itiraz dilekçesi verdi Yüksek Seçim Kurulu'na. Hatay düğümünün çözümü için gözler YSK'da.
Tam 38.888 geçersiz oy. Bu size de garip gelmiyor mu? Bana geliyor. Zaten CHP'nin isteğiyle il genelinde tekrar sayılınca fark 2569'a kadar gerilemişti. Ama şimdi esas sorun şu. Hatay İl Seçim Kurulu kimden ve nereden aldığı yetkiyle ya da baskıyla mazbatayı AK Parti adayına vermiştir. Son merci Yüksek Seçim Kurulu, üstünde de başka kurum yok. Kararları kesin yani. Bir garabet durum. Ha, bu arada bir de YSK'nın CHP heyetini kabul edişine bile sevinir hale geldik. Yani sadece yapması gerekeni yaptığı için. Ne garip günler yaşıyoruz. Hukuk adına, adalet adına yazık. Efendim, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar, yeniden sayılan oylar, az bir oy farkıyla el değiştiren belediyeler, Doğu ilçeleri başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok yerinde itirazlar sonrası çıkan sonuçlar gerilimi tırmandırdı. Kimi yerde gruplar polisle karşı karşıya geldi, kimi yerde havaya açılan ateş sonrası yaralananlar oldu.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde itirazlar sonrası belediye başkanlığı yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçince sokaklar karıştı. DEM ve yeniden Refah Partililer polisle karşı karşıya geldi. Belediye binasının camları kırıldı, 4 polis yaralandı, 14 kişi gözaltına alındı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarında yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Yıldırım 4.292 oyla seçimi önde tamamladı. Yeniden Refah Partisi'nin 2 oyla aldığı seçime hem DEM Parti hem de AK Parti itiraz etti. Oylar yeniden sayılınca AK Parti 16 oyla öne geçti. İlçede gerginlik yükseldi. Evet. Nevşehir Ürgüp'te belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin karar kaldırıldı. Belediye başkanlığı koltuğuna CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul oturacak. Şanlıurfa Siverek'te de yenilenme kararı iptal edildi. Mazbat'a DEM Partili adaya verilecek. Ama seçim yenilenecek haberiyle Siverek'te bir grup sokağa çıkarak kararı protesto etti. Protesto sırasında havaya silahla ateş açıldı. İki kişi açılan ateşte yorgun merminin isabet etmesiyle yaralandı. Mermilerden biri 10 yaşındaki bir çocuğa isabet etti. Emniyet havaya ateş açanların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Arkadaşımızı darp etmişler. AK Partililer burada Hilvan'da arkadaşımızı darp ettiler.
Seçimin yenileneceği Şanlıurfa Hilvan'daysa seçim gecesine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. DEM Partili müşahidin darp edildiği iddia edilen görüntülerde oyların da yakıldığı iddiası var. Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası Şanlıurfa Barosu aralarında AK Parti Seçim Kurulu üyesinin de bulunduğu 7 kişinin tutuklandığını duyurdu. Hilvan'da seçim yeniden yapılacak.
1119 nolu sandığı yakmışlar. Tüm oylarla burada yakmışlar.
Bursa'da belediye meclis üyelerinin mazbata töreninde MHP'li Alparslan Karaarslan'ın 76 yaşındaki CHP'li belediye meclis üyesi Zülfikar Bal'a kafa atarak burnunu kırdığı ana ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Amacı dışında harcanmasına göz yummayacağımı.
Hakim Bey, hakim.
MHP milletvekili Baki Ersoy'un seçim kurulunda görevli hakime hakaret ettiği görüntüler gündem olmuştu. Kayseri Pınarbaşı'nda da seçim 2 Haziran'da yenilenecek. Geçersiz oyların sayılmasına karar verilen Kütahya'da da gerginlik yaşanmıştı. Yeniden yapılan sayımda sonuç değişmedi. CHP bir kez daha birinci parti çıktı. İtiraz takvimi işlerken Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimler yenilensin kararı verdiği il ve ilçelerde seçmen tekrar sandığa gidecek. Ama aynı gün 2 Haziran'da da tüm Türkiye'de öğrenciler liselere geçiş sınavına girecek. Sınav tarihi ile seçim yenileme tarihi kesişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın nasıl bir formül bulacağı merak ediliyor. Bakanlığın gündeminin de ilk maddesi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk gündem maddesi de bir an önce çözülmesi gerek. Şurada yaklaşık 2 ay bir süre var. Öğrencilerin üzerinde yeni bir stres olmasın. Yasal olarak seçim günü tarihi değişemeyeceğine göre ya sınav tarihi değişecek ya da aynı gün olacaksa oy verme işlemleri herhalde okullar yerine başka yerlerde yapılacak. Önemli olan dediğim gibi çabuk karar vermeniz. Efendim, seçimde el değiştiren belediyelerin yeni başkanlarının gündeme taşıdığı israf, gider ayak verilen ihaleler, ödemeler ve boşaltılan kasalar tartışması sürüyor. Seçimi kazanan belediye başkanlarının koltuğa oturduktan sonra ilk icraatleri de dikkat çekiyor.
Belediyelerde yaşanan TC hareketliliği, el değiştiren belediyelerde yenilenen tabelalar, 2014 yılında kaldırılan TC yazısı bazı belediyelerin tabelalarına yeniden ekleniyor. İlk olarak AK Parti'den CHP'ye geçen Keçiören Belediyesi'nin tabelası TC ibaresiyle değişmişti. Mamak, Kırıkkale, Giresun Göreli ve Espiye, Kayseri, Akkışla belediyeleri de tabela değişikliğine gitti. Belediye isminin başına TC ibaresi eklendi. AK Parti'den Büyük Birlik Partisi'ne geçen Sivas Belediyesi de tabelasına TC ifadesi eklendi. Sivas'ta Cumhur İttifakı'nın iki ortağı arasında devir teslim töreninde AK Partili eski başkan makam odasından çıkarken yuhlandı. Yeniden Refah Partililer ise kazandığı belediyelerin duvarına ilk iş rüşvet alanda verende melundur tabelası astı. O belediyelerden biri de Sakarya Gevye Belediyesi. AK Parti'den yeniden Refah Partisi'ne geçen Gevye Belediyesi'nin yeni başkanının bir diğer icraatı da son model makam aracını satışa çıkartmak oldu.
Seçim öncesi söz vermiş, israfı bitireceğiz demiştik. Belediyemizde tasarrufa başkanlık makam araçlarından başlıyoruz.
El değiştiren belediyelerde israf tartışmaları, gider ayak verilen ihaleler, ödemeler ve boşaltılan belediye kasaları tartışması. Bir tepkide 10 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Kaş Belediyesi'nin yeni başkanı Erol Demirhan'dan geldi.
400 milyon lira belediyenin borcu var. Müteahhitler hepsi kuyruktaydı 3 gün önce. Hepsi para istiyorlar. Para yok. Kasada 1 lira yok.
Kasa boş, 400 milyon da borcu var diye ses yükseltti CHP'li yeni başkan. İlk meclis toplantısında personel sayısındaki fazlalığın altını çizdi.
450 kişi var şu anda mevcut. Nerede ne yaptıkları da belli değil. Bakalım da onları bulacağız, arayacağız, bulacağız nerede olduklarını.
Eski belediye meclisi üyelerinin yüzüne karşı kurduğu cümleler ise yine israf tepkisiydi.
Sebep olan bunlar. Bunlar hep şakşakçılık yapmışlar. Bunun ne oluyor arkadaş diye sormamışlar hiç. Bir şey yapılmış olsa ona da amen de. Yoğurtada bir şey de yok yani. İşte şuna buna gitmiş paralar nereye getirir ben de bilmiyorum. 500 milyarlık top alınmış.
31 Mart seçimleriyle birlikte göreve gelen kadın belediye başkanlarından biri de Doktor Candan Yücel. Tekirdağ artık ona emanet. Enerjisini seçim gecesi kutlamalarında roman havası oynayarak göstermişti. O enerji aslında memleketimin neşesi diyen Yücel, Tekirdağ'ın potansiyelini tüm Türkiye'ye göstermeyi hedefliyor.
Yücel başkan, Tekirdağ candan başkan.
Tekirdağ'ın sorumluluğu artık omuzlarımda. Çok seviyorum memleketimi. Çok cıvıl cıvıl bir şehir Tekirdağ'ımız.
Şehrinin neşesini, enerjisini seçim sonuçlarını roman havasıyla kutlayarak gösterdi Candan Yücel. Tekirdağ yeni belediye başkanı. Mazbatasını aldı, duvarına astı, göreve başladı.
Allah mahcup etmesin dedim. Çok çalışacağıma söz verdim. Bana oy veren hiçbir hemşerim pişman olmayacak. Oy vermeyen hiç kimse kendini öteki hissetmeyecek.
%50,26'lık oy oranıyla en yakın rakibine 14 puan fark atarak kazandı seçimi. Aslında bir tıp doktoru. 2011 yılından bu yana siyasetin içinde. 4 dönem milletvekilliği yaptı, defalarca meclis kürsüsüne çıktı.
Bu tavrınız devam ettiği sürece...
Her zaman çok duyarlı olduğum için belki siyasetin içine girdim. Hep memleketin, milletin sorunlarına hep çok duyarlı oldum. Hekimken işte hastalarımın sorunlarına çok duyarlı oldum.
Candan Yücel, seçim çalışması süresince de sokak sokak dolaştı, hemşehrilerinden oy istedi. En büyük desteği de hemcinslerinden aldı.
Çok destekli kadınlar yani ayrıydı bir anlatamam yani hani ben de gerçekten çok etkilendim.
Şimdi bile gözleriniz doldu.
Gerçekten öyle ama o kadar güzel şeyler yaşadık ki.
Sen beni çok mu seviyorsun? Evet. Tanıyor musun beni? Kimim ben?
Candan. Dedim ki çocukların başkanı olacağım bu gidişte çünkü acayip bir sevgi.
Candan bundan da alacağım.
Alacağım ablam. Çok göç alıyoruz. Tekirdağ sanayisi çok güçlü bir il. Tarımı güçlü olan, turizm olan, kıyı şeridi olan, emeğin kenti. Ama kamu yatırımına gelince maalesef hep son 10 il arasında. Ben gezerken en çok istenilen şey okul, hastane.
1 milyon 200 bin nüfuslu şehirde deprem gerçeğini ve altyapı sorunlarını ilk sıraya koyuyor Candan Yücel. Çevresiyle, toprağıyla, kültür sanatıyla Tekirdağ'ın potansiyelini Türkiye'ye göstermeyi hedefliyor.
Evet, Türkiye'de işler çok yolunda değil. Hem ekonomik olarak değil, hem belki siyaseten değil. Buna rağmen Tekirdağ hiçbir zaman mesela neşesini yitirmedi, umudunu yitirmedi. Bu şehirdeki o neşeyi, umudu umarım tüm Türkiye'ye gösterebiliriz.
Sağ olun, ne güzelsiniz vallahi.
Çalışmama gibi bir lüksümüz yok. Bu 5 yılı çok özenli, çok nitelikli, çok çalışarak en doğru hizmeti, vatandaşımızın vergileri ödediği her bir kuruşu çarçur etmeden vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri de vatandaşımıza buluşturmamız lazım.
Tekirdağ yeni belediye başkanı Candan Yücel, yerel yönetim projeleriyle şehrine istihdam ve kalkınma, kadınlara ekonomik özgürlük, gençlere parlak bir gelecek sağlamak istiyor.
Şeyi çok arzuluyorum, burada yaşayan gençlerimizin burada gelecek kurmasını. Başka ülkelere gitmesin yavrularımız. O giden gençler bizim yavrularımız. Her anne gibi ben de yavrumu yanımda istiyorum. Allah nasip ederse torun sevmek istiyorum diyorum. Gelecek kurmamız lazım gençlerimize.
İstanbul'un en yoksul ilçelerinden Sancaktepe, jacuzzi tartışmasıyla gündeme geldi. Dışarıdan ihtişamıyla dikkat çeken belediye binasının içinin de hayli gösterişli olduğu öne sürüldü. Geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapan iki isim iddiaları yalanlarken CHP'li yeni belediye başkanı Alper Yeğin, israfın kanıtlarıyla ve mali tablolarla paylaşılacağını duyurdu.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılan, Selçuklu Osmanlı ve günümüz mimarisinin bir sentezi olan binamız.
Muazzam bir bina, çok büyük bir bina, gereksiz bir bina. Hayalim Sancaktepe Belediyesi binasını üniversite yapmak.
İstanbul'un en yoksul ilçelerinden birinde İstanbul'un en gösterişli belediye binası için bu sözü vermişti Alper Yiğin. Başkan seçildi, görevi devraldı. Sadece binanın dışı değil, başkanlık katındaki lüks de şaşırttı yeni başkanı. Makam katında jacuzzi'nin dahi olduğu iddiası gündem oldu. Eski iki AK Partili belediye başkanı kendini savundu. Alper Yiğin lüks makam odasının bile az kalacağı bir israf tablosu var diyerek el arttırdı.
Jacuzzi meselesinin çok değersiz kalacağı, lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım.
Yoksul bir ilçeyiz. Bu belediyenin parası o kadar çok ki. Halk yoksullaşırken yönetenler zenginleşiyor. Ya burada bir anormallik var.
Anormalliğin başlığı jacuzzi oldu sosyal medyada. 2008 yılında ilçe olan Sancaktepe'yi iki dönem İsmail Erdem, bir dönemde Şeyma Dövücü yönetti. İlk kez CHP kazandı. %50'nin üzerinde oy, 9 puan farkla.
İki tane net soru soruyorum. Hiçbir şeyden dolandırmıyorum. Bunların cevaplarını istiyorum.
Yeni başkan Alper Yeğen'e hayırlı olsun ziyareti sırasında lüks bir banyonun da başkanlık makamında görülmesi tartışma yarattı. Eski başkan Şeyma Dövücü jacuzzi iddiasını yalanladı.
Jacuzzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum.
Sayın Şeyma Dövücü döneminde başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki belediye başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır.
Dövücünün açıklamasını alıntılayarak yanıt veren Alper Yiğin, lüks banyo ve ihtiyaç dışı başkanlık katı iddiasını sürdürdü ama önceki belediye başkanını, şu an AK Parti İstanbul milletvekili olan İsmail Erdem'i işaret etti.
Mükemmel başkanı görüyorsunuz, konuşmuyorum, görüyorsunuz, mükemmel başkan.
Sancaktepe'de İsmail Bey'in 10 yılda yaklaşık harcadığı para 2,5 milyar. En büyük yatırım belediye binası, o da 32 trilyon.
İsmail Erdem ise yalan ve iftira dedi jacuzzi iddiasına. Nav Haber'in ulaştığı Alper Yiğin, israf ve lüks iddiasının arkasında belediye meclisinin toplanması gerektiği için şatafatlı başkanlık katını daha sonra israfın da boyutuyla mali tabloyla birlikte göstereceğini açıkladı. Devasa belediye binasını ise gençlerin eğitimi için üniversiteye dönüştüreceğini söyledi.
Önünde 70 bin metrekare yeşil alanı var. Kapısında evet. Metro var. Ulaşım sorunu da yok. Gelin bu binayı üniversite yapalım.
Alper Yiğin israf ve lüks iddiasının arkasındaymış, dinlediniz. Henüz içini bizler göremedik ama göreceğiz. Binayı gördünüz ama dışarıdan. Selçuklu Osmanlı mimari sentezi olan binaymış. Bina daha uzaktan bakarken bile ben bayağı para yedim diyor. Ve doğruysa jacuzzi veya küvet her neyse belediyede niye olur ki? Saçmalık bence. Kaldı ki jacuzzi hiçbir şey, diğer lüks harcamaların yanında iddiası da var başkanın. Ne güzel dünya değil mi? Vatandaşın vergisini al, onlar aç sefil geçsin, sen zevkü sefada. Devam ediyoruz yine buradan haberle. İstanbul Taksim'de İsrail'e ticaret sonlandırılsın eylemine polis müdahale etti. Aralarında kadınların da olduğu göstericiler yaka paça gözaltına alındı. Gözaltı sırasında kameralara kadın polisin bir kadın göstericiye sert müdahalesi yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki polisin açığa alındığını duyurdu.
Katil İsrail, işçilikçi AKP.
İsrail'le ticaret kesilsin diyerek iktidarı eleştiren göstericilere polisin sert müdahalesi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki polisin açığa alındığını duyurdu. Göstericilerin ise devlet büyüklerine hakaret ve polise mukavemetten gözaltına alındığını.
Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olayla ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir.
Toplandık, Siyonizme hayır dedik. Bütün arkadaşlarımı gözaltına aldılar. Sadece İsrail'le ticareti kes dedik. Katliama destek olma dedik.
İstanbul Taksim'de toplandı göstericiler. İsrail'le ticaret sonlandırılsın diye ses yükselttiler. Polis çember oluşturup eylemcileri gözaltına aldı. Direnen eylemcilere ters kelepçe takıldı. Gözaltı otobüsüne bindirilirken ve otobüs içinde polisin sert müdahalesi tepkiyi büyüttü.
Kızları daha çok dövüyorlar, yemin ederim ya.
Demir çeliğin %65'i İsrail'e, Türkiye'den gidiyor. ve bu Ticaret Bakanlığı'nın ihracat raporlarında var. Savaşın başından beri TÜİK'in açıklamalarına göre...
İleri sür.
Devam edin. Geriye doğru çıkın. Çık geri. Geriye çık.
Çık güven alanın dışına.
Gazeteciler de alandan uzaklaştırıldı. Eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Polisin sert müdahalesi yansıdı kameralara.
Katil İsrail! İşçi AKP!
İsrail'le ticareti dur de sloganıyla İstiklal Caddesi'ne çıkan gençlere yönelik bu muamele ifade özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve anayasaya açıkça aykırıdır.
İsrail'le ticarete dur demeye gücünüz yetmedi. Ama soykırıma uğramaya devam eden Gazze'li kardeşleri için eylem yapan gençleri gözaltına almaya gücünüz yetiyor. Yapmayın.
İktidarda şu anda evet. AK Partili arkadaşlarımız var. Davos'ta one minute derken güzeldi. İktidarın elinde güç var. Bakın imza yetkisi var. İncirlik üssünün kapatılması derhal. Malatya'daki Kürecik radar üssünün kapatılması. İsrail'le ticaretin derhal durması.
Muhalefet de İstanbul'da yaşanan gözaltılara, polis müdahalesine tepki gösterirken iktidara İsrail'le ticareti kesin, yaptırım uygulayın diye seslendi. Konya'da yüzlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü yaptı. İktidara tepki vardı.
Bir ucu Mevlana Meydanı'na dayandı. Diğer ucu Alaaddin Tepesi'nde.
Gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyemezsiniz. Kahve içen gençleri İsrail'e destek olmakla suçladınız. Ancak katliam devam ederken İsrail'le ticareti artırarak devam ettiniz. Ve şimdi binlerce eski AK Partili sokaklarda katil İsrail, işbirlikçi AKP diye yürüyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Konya'daki protesto gösterilerini paylaşarak iktidara yüklendi. İstanbul'da polisin sert müdahalesi gündeme oturdu.
Ekonomi gündemine bakalım. Merkez Bankası hükümete yazdığı mektupta enflasyon ve ekonomi hedeflerine ulaşılması için asgari ücrete ara zam yapılmamasını tavsiye etti. Asgari ücretli de enflasyon karşısında sadece 3 ayda eriyen maaşını göstererek tepki verdi. İktidara ara zam şart diye seslendi.
Naha işte görüyorsunuz her şey ortada. 5 tane paket şurası 250 lira. Bakın ben az önce bir çocuklar çok seviyor diye mecburiyetten gittim bir kıyma aldım. Bak avucum kadar bir kıyma. 350 lira. Bir seferde yiyecekler. Ben çocuklarla markete gitmeye korkuyorum artık.
Endişesi ay sonunu getiremeyecek olması, üzüntüsü ise daha büyük. Çünkü çocuklarıyla markete gidemiyor artık asgari ücretli. Enflasyon yılbaşından bu yana artmaya devam ederken, asgari ücretli ara zam beklerken Merkez Bankası'ndan ara zam yok sinyali geldi. İktidar sessiz.
Sessiz ama devletin, hükümetin görüp düzeltmesi lazım. 5 kuruşa nasıl eksik alırım diye pazarda 3 tur atan insanlar var.
Bugün işten mecbur yapacaklar. Adam akıllı bir salata yapayım desen 300-400 liraya çıkıyor.
Kirası, faturası?
Dünya kadar.
Küçücük domates aldım. 70 lira kilosu. Evet, 35 liralık. Kaç kişi doyacağız?
TÜİK, Ocak ayı enflasyonunu %6,7, Şubat ayı enflasyonunu %4,53, Mart enflasyonunu %3,16 açıkladı. Yani yılın ilk 3 ayında enflasyon %14,39 oldu. Bu aynı zamanda asgari ücretli maaşının nasıl eridiğinin tablosu.
Eriyip gitmeyen ne kaldı? Asgari ücret zaten şu an yani emekli maaşından sonra en komik rakam.
Memura, emekli, asgari ücretliye %49 zam yaptı iktidar. Ama ilk 3 ayda gerçekleşen enflasyon kadar eridi maaşlar. Ocak ayında 17 bin lira alan asgari ücretlinin alım gücü Mart ayında 15.319 liraya geriledi. Yani ilk 3 ayda maaşındaki kaybı 1683 lira oldu.
Her şeye zam gelirken sadece asgari ücreti zam yapılmamasının enflasyonu düşürüyor olması çok mantıklı değil. Her şey 100 lira. Eskiden aldığınız 500 lira tutan şeyler şimdi 2000 lira tutuyor.
Hayat pahalılığıysa cep yakıyor. Yüksek enflasyonla çalışan maaşı aydan aya eriyor. Bir sonraki zam için Ocak 2025'i bekleyecek güçleri yok. Son 2 yıldır yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Ama Merkez Bankası yazdığı mektupta asgari ücrete ara zam yapılmamasını tavsiye etti hükümete. Dezenflasyon olur diyerek.
Bu sene ne değişti? Merkez Bankası'nda kasa boş, bize kalmıyor yani.
Bir tane bir şey almaya kalksam şu anda 200 lira alamıyorum. 2 gün sonra alayım desem yine alamayacağım. Bu sefer o 200 liralık şey 400 lira olacakmış.
Bu da açlık sınırının altında bir ücrete mahkum olduğu anlamına geliyor asgari ücretlinin. Enflasyon yükselmeye devam ederken çalışanlar ara zam istiyor.
Merkez Bankası'nın o açık mektubu buram buram ısmarlama kokuyor. Hükümet açıklamak istemediği için görevi Merkez Bankası'na atmış gibi görünüyor. Şimdi anladık ki Temmuz 2024'te, bu yılın Temmuz ayında asgari ücret artışı olmayacak. Profesör Doktor Aziz Çelik Hoca bu mektubun analizini yazmıştı. Haberler çok kötü, baştan söyleyeyim. Ücret artışları bir kez daha enflasyonun sebebi ilan edildi diyor. Ama Aziz Çelik Hoca pek çok iktisatçı gibi bunun doğru olmadığını söylüyor. 17 bin lirayla bu insanlar yıl sonunu nasıl getirecekler, inanın bilemiyorum, tam cinnetlik. Buna ek olarak Profesör Doktor Aziz Çelik bundan sonra kamu tarafından yönlendirilen mal ve hizmet fiyatlarına da seçim nedeniyle yapılmayan zamlar yapılacak. Ciddi bir zam dalgası olacak, vergi artışları da cabası diyor üstelik. Efendim, tüketici nakde sıkıştığı zamanlarda kredi kartına, nakit avansa, ihtiyaç kredilerine sarılıyor. Hatta artık en temel ihtiyaçları için bile kredi kartı kullanıyor. Ancak asgari ödeme tutarını ödeyen ama geri kalanını öteleyenler için de kötü haber geldi. Kalan borca uygulanan faiz oranı da arttı.
Aktif faiz oranı %4.25 oldu. Kredi kartınızın asgari tutarını ödüyorsunuz ama geri kalan borcunuz duruyor ya, o borcunuza işleyen aylık faiz 4.25 oldu.
Takla attırıyoruz. Bir ay ertelemeli ödüyoruz. 10 liralık kredi çekiyorsun, alıyorsun, onu 50 liraya ödüyor.
Asgariyi ödediniz, geriye 100 bin lira borcunuz var. Bir ay boyunca size işleyecek faiz oranı 4.250 liradır. Yani ciddi bir faiz oranı işliyor.
Tüketicinin omzundaki faiz yükü sürekli artıyor. Son olarak kredi kartı faizleri arttırıldı. Kart borcunun tamamı ödenmediği zaman kalan borca işleyen faiz %3,66'dan %4,25'e. Gecikme faizi ise %3,96'dan %4,55'e yükseldi.
Tüketici artık temel ihtiyaçlarını bile borçlanmadan karşılayamaz oldu. Borçlanmak içinse en kolay araç kredi kartları. Onların da faizleri yükseltildi. Yükselen faizle birlikte artık kredi kartının borcunun tamamını ödeyemeyen tüketici daha çok borçlanacak bankaya.
Artık ödeyemiyorsun. Bir de bu nakit avanslara da faizlerini arttırdılar. Gelir düştü. Gider arttı yani.
Eğer ki nakit avans çekiyorsanız ve o ay içinde ödememişseniz nakit avansı, borcunuz bir ayda %5 artıyor.
Zor günlerin kurtarıcısı nakit avans limitleri zaten düşürülmüştü. Faizleri de arttı. %5'e çıktı. 2023 Mayıs ayında, yani seçim döneminde bu oran %1,36 idi.
Mayıs seçimlerinden bu yana söz konusu bu faizlerdeki artış %1,36 idi. Çok cüzi bir miktardı. Son bir yılda faiz oranları 3 katına çıkmış kredi kartında. Kredi kartı temel ihtiyaçlar için kullanılıyor. Söz konusu bu yüksek faize katlanmak durumunda kalıyorsunuz.
Kaç tane kredi kartı var?
Şu an 2 tane.
Kredi borcu var mı?
Kredi borcu tabii ki var. Herkeste var.
Temel ihtiyacınız var. İşte ne bileyim, bir alışveriş yapmak zorundasınız. Ya kılık kıyafet veya işte gezme tozma gibi değil. Onlar artık zaten gerçekten lüks olmaya başladı.
Lüks için değil, ihtiyaçları için borçlanıyor artık tüketici. Kredi kartlarının yetmediği yerde ihtiyaç kredisi kullanmak zorunda kalıyor. Kredi faizleri ise bankaya göre %4,9 ile %6 arasında değişiyor. 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ortalama 154 bin lirayı buluyor.
Bu şartlarda çekeceğin 100 bin lira hemen hemen 300 bin lira fazlasıyla ödemek zorunda kalırsınız. Bu çok fazla, aşırı fazla. Her gün, her geçen gün zorlaşıyor hayat maalesef.
İnsanlar ödeyebildiklerini düşündükleri için değil, günü kurtarmak için aslında kredi kartlarına ve kredilere başvuruyorlar. Şimdi kendimi zor kurtardım, bir daha onların bataklığına düşmemek için kullanmıyorum kesinlikle.
Kaan Bey, bültenin başında aktardığımız Hatay'daki seçimlerle ilgili yazmış. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu yarın CHP'nin yaptığı itirazı değerlendirecek, onu aktarayım. Neler neler Hatay'da depremde ölen vatandaşlarımız adına oy kullanarak ölülere bile saygı duymadıklarını gösterdiler diyor. Bu CHP'nin tespiti, onu da belirteyim. Bir izleyicimiz de, daha doğrusu birçok ücretli öğretmen çok yazıyor. Neler neler geldi başıma, düşe kalka geldim bu yaşıma, tutup da kaldırın Allah aşkına. Ücretli öğretmene kadro, ücretli ücretli. Haberlerinizi de yapıyoruz. Fırsat buldukça böyle mesajlarınızı okumaya çalışıyorum. Efendim, TÜİK verilerine göre Mart ayında zam şampiyonu orta öğretim fiyatları oldu. Enflasyon grafiğinin en üst sırasında artık eğitim harcamaları var.
Çok fazla gündemde Mart ayı şampiyonu özel okulları oldu.
Ücretler tavan yapmış. Şimdi versem seneye ne olacağını bilmiyorum.
Dur denir mi denmez.
Her şey bu kadar artıyorken buna dur denemez yani. Aksine çıka çıka gidiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Yıllık enflasyon %68,50. Ana harcama gruplarına bakıldığında asıl dikkat çekense %104,07'lik oranla eğitim harcamaları. Eğitim enflasyon grafiğinin en üst sırasında. Nedeni ise özel okul fiyatlarındaki fahiş artışlar.
Tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla bir fark var tabii ki. Anormal bir şekilde artık tabii enflasyon da yüksek.
Bir aldığımız ürün, şu anda kitap alıyoruz, 15 gün sonra fiyatı değişiyor. Ama biz 15 aylık bir planlama yapıyoruz.
Mart ayında zam şampiyonu eğitim oldu. Geçen aya oranla ortaokul ücretleri %21,30 oranında arttı TÜİK'e göre. Velilere göre ise kat be kat fazla.
Sıfırdan okula başlayanlar için müthiş fiyatlar uçtu gitti.
Birçok özel okul sınıf geçişlerinde %57'lik yasal zam sınırına sadık kalsa da kademe geçişlerinde, yani örneğin öğrenci ilkokuldan ortaokula geçerken daha yüksek oranda zam yaptı kayıt ücretlerine.
Kademeli geçişlerde okullar yeni fiyat belirler, liste fiyatlarını belirlerler. Ara geçişlerde, özellikle birinci sınıfa geçişte ve beşinci sınıfa geçişlerde rakamlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği rakamlar dışında artık özel okulların kendi inisiyatifine kalmış rakamlar.
Fiyat artışında yasal sınırı aşmayan bazı özel okullarda ek hizmetlere fahiş zamlarla velileri mağdur ediyor. Ücretlerin karşılanabilir olması içinse veliler KDV oranlarında düşüş talep ediyor.
Şahane olur. Zaten ülkemizde her şey KDV. Yemekhaneler özellikle servisi çok çok pahalı.
Müthiş güzel olurdu da bunu hayal etmek bile çok boş bir hayal. KDV'yi indirseler başka bir yerden gelecekler. Eğitim ücreti şu kadarın üzerine çıkmayacak dendi. Onun aradaki farkı yemek masrafıyla kapattılar.
İstanbul Sultan Gazi'de gece nöbetindeki bekçiler görevlerini yaparken esnafın tepkisiyle karşılaştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Bekçilerin biber gazlı müdahalesi öfkeyi daha da artırdı. Tüm mahalle sokağa döküldü. Kavgaya polis müdahalesi gecikmedi.
Ortalık bir anda karıştı. Onlarca polis ve mahalleli karşı karşıya geldi. Bekçilerin kimlik kontrolünden rahatsız olan esnaf mahalleyi birbirine kattı. İstanbul Sultan Gazi'de gece bekçileri kimlik kontrolü yapıyordu. Yanlarına yaklaşan 3 kişi müşterilerimiz rahatsız oluyor diyerek bekçilere engel olmak istedi. Tartışma kavgaya dönüştü. Bekçiler biber gazıyla müdahale etti. Biber gazlı müdahalenin ardından mahalleli sokağa döküldü. Bekçilerin çağrısıyla takviye ekipler de çok geçmeden olay yerindeydi. Polis uzun süre kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Mahalleli dağılmayınca gözaltılar başladı. Ara sokaklara kaçanlar evlerinden olayı izleyenlerin kamerasına takıldı.
Çek. Oy oğlum, ne biçim?
Yaşanan arbede sonrası 18 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Adliyede görevli zabıt katibi dolandırıcılık çetesi kurdu. Tam 80 milyon liralık vurgun yaptı. Geçtiğimiz Ekim ayında çökertilen çete hakkında iddianame hazırlandı. O katip için tam 144 yıl hapis cezası istendi.
Bu şahıslar kamu görevlisidir. Hatta adliyede çalışan yargı mensubu olan kişilerdir.
Adli personeliz diye güven verdiler. Onlarca kişiyi dolandırdılar. Şebekenin kurucusu zabıt katibi için istenen ceza 144 yıl.
Güvenimizin kazanmasının en büyük sebebi adliye personeli olması.
Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi Süleyman D. aralarında yine zabıt katibi olan eski eşi ve annesiyle babasının da bulunduğu bir şebeke kurdu. İddiaya göre gayrimenkulleri yüksek kar vaadiyle geçici olarak devralıp birkaç göstermelik ödemenin ardından şantajla ele geçiriyordu. Hakimlerin şifreleriyle UYAP üzerinden TC kimlik numaralarına ulaşan şebeke onlarca kişiyi 80 milyon lira dolandırdı.
Bunlar hakim şifrelerini kendileri öğrenmiş, insanların TC'lerini araştırıyorlar, buluyorlar ve insanların TC'lerinden ne malı var, ne mülkü var bunlara bakıyorlar. Diyorlar ki sen para vermezsen evini koy, evin bize teminat dursun, biz sana yine aydan aya paralar vaat ediyorlar.
Levent Sırataş da o mağdurlardan biri. Yaklaşık 2 milyon lirasını kaptırdı. Annesi de altınlarını verdi.
Bize, ben yurt dışından parayı transfer ediyorum, döviz bürolarımız var. Bize 1 milyon para verirseniz size aydan aya peyderpeye şu kadar paralar öderim diye bizim güvenimiz bu vaziyette kazandılar. Ben girdim ve eşim, dostum, herkes girmeye başladı bu sefer. 3-4-5-6 ay ödemelerini yaptılar. Ondan sonra olayın rengi tamamen değişti.
Süleyman D ise o sırada topladığı paralarla lüks evinin bahçesindeki havuzda Ankara havaları eşliğinde dans ediyordu.
Ay mısın, güneş misin, yıldızlara eş misin?
Ekim ayında çökertilen şebekenin 15 üyesi hakkında iddianame hazırlandı. Süleyman D'nin 5 ayrı suçtan toplamda 40 yıldan 144 yıla kadar hapsi ve 130 bin gün adli para cezasına çarptırılması talep edildi. Süleyman D suçlamaları kabul etmedi. Müştekilerden faizle para aldım ama büyük bir kısmını da geri ödedim dedi. Mağdurlar adli sürecin tamamlanmasını bekliyor.
Efendim, bayram tatilinde yollar kalabalık. Tatilciler en çok Ege ve Akdeniz kıyılarını tercih etti.
Bayram tatilinin hem de okul ara tatiline denk gelmesinden dolayı bir hareket var.
9 günlük bayram tatili için yola çıkanlar tatil beldelerine ulaştı. Ege ve Akdeniz'i ısıtan güneşi görenler kendini sahillere attı. Kimi doyasıya yüzdü, kimi kano keyfi yaptı. Antalya'da hava sıcaklığının bayramda 27 dereceye çıkması, plajlardaki kalabalığın artması bekleniyor.
Hava şartlarının da güzel olmasından dolayı beklenenin bir tık üzerinde geliş var.
Okul tatili ve bayram bir araya gelince aileler tatil molası için özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarını tercih etti. Kimi ise iç Anadolu'ya çevirdi rotasını. Kapadokya en çok ilgi gören yerlerden biri oldu bayram tatilinde.
Kapadokya tamamen doldu. 9 günlük bayram tatili Kapadokya'da şu anda gerçekten bir bahar havası estirmeye başladı.
Otellerin doluluk oranları %90'ların üzerine çıkmış durumda.
Memnunuz. Otel doluluğumuz %100 civarında.
Kültür turizmi rotaları da bayramda rağbet gören noktalar arasında. Göbekli Tepesi ile Şanlıurfa, eşsiz yemekleriyle Gaziantep yerli turistin otelleri doldurduğu iki şehir oldu. Karadeniz ise doğal güzellikleriyle nefes aldırıyor.
Bayram dolayısıyla iki gün bir yoğunluk var. İki seferde fazlalık koyduk yani.
Havalimanları, otoyollar ve otogarlarda da bayram kalabalığı sürüyor. Yollardaki trafiğin ise bayramın ilk gününe kadar yoğun olmaya devam etmesi bekleniyor.
Bayram yaklaşırken tatlı hazırlıkları da başladı. Bayramın gözdesi baklava ama fiyatı malzemesine göre 1000 lirayı aşabiliyor.
En çok hangisini seviyorsun?
Baklava.
Güzel, çok güzel.
Bizim gençler bayramlarda muhakkak ki baklavamız.
En çok hangisini seviyorsunuz?
Fıstıklı. Damadım burma kadayı seviyor. Büyük kızım duble seviyor. Ben normal klasik.
Sizin tecrübenize dayanalım o zaman. İyi bir baklava nasıl olmalı?
Evet. Çıtır çıtır olmalı.
Çıtırtısı ve tadı bayram yaklaşırken akıllara düşünce 7'den 70'e herkes baklava için alışverişte. Baklavalar arasında fıstıklı ve yeni bir çeşit olan soğuk baklava öne çıktı.
Fıstıklı.
Neden?
Daha tatlı, daha hoş geliyor.
Bayram yaklaşırken baklava satışlarına ilgi arttı. Türkiye'de Gaziantep, İstanbul'da Karaköy baklavanın merkezi. Burada 32 çeşit baklava var. Son yıllarda en popüleri soğuk baklava. Bu Ramazan'da satışları güler satışlarını geçti.
Bu soğuk baklava denen baklava türü.
Evet. Evet, çok lezzetli.
Soğuk baklava mı tercih edersiniz normal?
Ay, zor bir soru bu.
Ilık yenir baklava
evet,
aslında.
Evet, hep öyle biliriz. Şimdi soğuk baklava ben ilk defa yiyeceğim. Arkadaşım önerdi.
Bakalım
yenecek misin?
Güzel değil mi? Daha hafif.
Güzel, çok güzel.
Sütle yapılan soğuk ya da klasik, fıstıklı ya da cevizli. İçindeki malzemeye veya yufkanın sarılma şekline göre değişiyor çeşitleri.
Dilber dudağı, ikincisi çikolata fıstıklı. Şu bülbül yuvası, bu efendime söyleyeyim yeşil dürüm, boz fıstıktan yapılma. Bu da özel spesiyel fıstıklı baklava efendim.
Ustası elde açıyor, nar gibi kızarıyor, şerbeti dökülüyor. Yeni nesilde baklavanın lezzetinin farkında ama kimi yeni yeni ısınıyor bu tada.
Baklavayı çok mu seviyorsun?
Evet.
Neden?
Öyle.
Şunu açıp yer misin şimdi?
Yemem.
Akşama mı saklıyorsun?
Evet.
Seviyor musun baklavayı?
Ben baklava sevmiyorum.
Sen ne seviyorsun peki?
Çikolatalı şeyleri seviyorum.
Ama çikolatalı baklava da var biliyorsun.
Yok bilmiyorum.
Çikolatalı baklava var, onu sever misin?
Olabilir, sevebilirim.
Fiyatları 600 lirayla 850 lira arasında. Satıldığı semte malzemesine göre değişiyor fiyatlar. Fıstıklı baklava 1000 liraya kadar çıkıyor ama fıstık miktarı en yoğun olan fıstık dürüm 1100 lira. Bayramın bir diğer geleneksel tatlısı lokum. Renk renk, çeşit çeşit lokumlar hem göze hem damağa hitap ediyor. Lokum fiyatları da baklavayı aratmıyor.
Güllüsü, narlısı, çikolatalısı, bademlisi 40 çeşit lokum var burada. Fiyatları ise baklava fiyatıyla yarışmıyor. Çünkü aynı fiyata, özellikle içine Antep fıstığı girdiği anda en pahalı baklavayla aynı fiyata denk geliyor.
Şehrin ortasında bulunan iki şeritli yol çöktü. O anda yolda olan motosikletli baba ve kızı korkulu anlar yaşadı.
Yol çöktü. Motosikletli baba ve kızı açılan çukura düşmekten şans eseri kurtuldu. Tayland'da bir viyadüğün altındaki iki şeritli yolda trafik yoğundu. Bir adam kızıyla birlikte restorandan çıktığı motosiklete bindi. Sürücü geriye doğru manevra yaparken yol birden çöktü. Çökmeyle asfalt yolda kırıklar oluştu, açılan çukura su doldu. Çevredekiler hemen zor durumda kalan baba kızın yardımına koştu. Önce çocuğu kollarından tutarak kaldırıma çektiler, daha sonra babaya yardım ettiler. Olay sonrası yol trafiğe kapatıldı, çökmeye, belediyenin yeraltı kablo döşeme çalışmasının neden olduğu öne sürüldü.
Alparslan Bey demiş ki neler neler etiketine her haberde ücretli öğretmenlerle ilgili bilgilendirme yapıyorsunuz. Bir kez de atama bekleyen diş hekimleriyle ilgili haber yapsanız haklısınız. Diş hekimleriyle ilgili de haber yaparız inşallah. Ve şimdi İstanbul için iftar vakti.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah.
Efendim Allah kabul etsin diyelim, biz de haberle devam edelim. İstanbul Bağcılar'da filmleri aratmayan bir soygun girişimi yaşandı. Döviz bürosundaki kasaya ulaşmaya çalışan hırsızlar duvarları dele dele bakın nasıl ilerledi.
Tüpü aldık, burada yakmaya başladılar. Amaçları döviz bürosuna girmekte.
İçeride 5-6 saat
bir zaman geçirmişler ki kaza kaza gelmişler. Mağduruz.
Duvar delerek önce kasap dükkanına girdiler, onun da duvarını delerek yan taraftaki döviz bürosunun kasasına ulaştılar. Kasayı delmeye çalışırken alarma yakalanıp kaçtılar. İstanbul Bağcılar'da soygun için hiçbir zahmetten kaçmayan, inşaat konusundaki tüm hünerlerini sergileyen hırsızlar aranıyor.
Buradan giriyorlar. Kaç kişi olduğunu tam bilmiyoruz ama.
Ellerinde oksijen kaynakları, alçı filan, alçı da işte sesi engellemek için.
Şu kısımdan deliyorlar burayı, apartman boşluğuna girmek için. Oradan kasaba ulaşıyorlar.
Hırsızlar önce bir apartmana girdi. Duvar deldi, apartman boşluğuna geçti. Amaç oradan kasap dükkanına ulaşmaktı. Karşılarına demir korkuluklar çıktı.
Gördüğünüz üzere demlerimizi keserek içeri girdiler. Oradan buraya gelip tüp alarak camlarımıza çöp poşetlerini serip milletin görmesini engellediler. Tüpü alıp burada yakmaya başladılar. Amaçları döviz bürosuna girmekte.
Önce gelip bunu fayansları kırıyorlar, sonra kasaya ulaşıyorlar.
Kasapta fayansları kırdıkları noktanın hemen arkasında bitişikteki döviz bürosunun kasası vardı. Bu kez kasayı açmaya çalıştı hırsızlar. Önce oksijen tüpü kullandılar, eritmeye çalıştılar. Olmadı.
Alçı getiriyorlar, betona sürüyorlar. Ondan sonra matkapla delmeye çalışıyorlar. Matkap delince bu sefer titreşimden dolayı alarm çalıyor. Alarm çalınca bu sefer panikle kaçmaya çalışıyorlar.
Döviz bürosunun alarm sisteminin devreye girmesiyle kullandıkları tüm malzemeleri bırakıp kaçtı hırsızlar.
Şimdi bizim alarm sistemimiz darbe dedektörü. Bu herhangi bir darbe anında bize uyarı veriyor.
Döviz bürosunun güvenlik kamerası da dahil, çevre sokaklardaki tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızların peşinde.
Ara zaman. Efendim Now hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Now'da yayın Türk sinemasıyla devam edecek. Prestij meselesi. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.